Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. John Perkins'in İtiraflarım, bir ekonomik tetikçi kitabı, ilk kez 2004 yılında yayımlanan yarı otobiyografik bir siyasi ekonomi anlatısıdır. Perkins, mühendislik danışmanlık şirketi Justemain bünyesindeki eski görevlerinden hareketle, gelişmekte olan ülkelere verilen büyük kalkınma kredilerinin nasıl bir nüfuz aracına dönüşebildiğini anlatır. Kitabın merkezindeki ekonomik tetikçi kavramı, ülke liderlerini yüksek maliyetli altyapı projeleri için borçlanmaya ikna eden uzmanı ifade eder. Yazara göre bu projeler çoğu zaman Amerikan şirketlerine ihale edilir. Borç yükü ise borçlanan ülkenin siyasi tercihlerini ve doğal kaynakları üzerindeki denetimini etkiler. Perkins, bu düzeni şirketler, finans kuruluşları ve devlet çıkarlarının kesiştiği korporatokrasi adıyla açıklar. Eser, küreselleşmenin eşitsiz sonuçlarını sade ve sürükleyici bir dille tartışır. Ancak kitaptaki bazı kişisel iddialar, eski çalışma arkadaşları ve eleştirmenler tarafından yeterli belgeye dayanmadığı gerekçesiyle tartışmalı bulunmuştur. Bu nedenle kitap, kesin tarih anlatısından çok, güç, borç ve kalkınma ilişkilerini sorgulatan etkili bir tanıklık olarak okunmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ekonomik tetikçi modeli, kalkınma kredilerinin nüfuz aracına dönüşmesi. Perkins'in ana savı, kalkınma finansmanının yalnızca yoksulluğu azaltmak veya altyapı kurmak için işlemediğidir. Onun anlattığı ekonomik tetikçi, bir ülkenin büyüme potansiyelini çok iyimser tahminlerle sunar. Ve bu tahminleri büyük kredi paketlerinin gerekçesi haline getirir. Kredi ile elektrik santralleri, limanlar, havaalanları ve endüstriyel tesisler yapılır. Fakat Perkins'in anlatısında sözleşmelerin önemli kısmı projeyi finanse eden ülkedeki büyük mühendislik ve inşaat şirketlerine gider. Böylece para, borç alan ülkede uzun vadeli ve yaygın bir refah yaratmadan yeniden dışarıdaki şirketlere dönebilir. Beklenen ekonomik büyüme gerçekleşmezse borç taksitleri kamu bütçesi üzerinde ağırlaşır. Hükümet, eğitim, sağlık veya yerel üretim için ayırabileceği kaynakları dış borç ödemelerine yöneltmek zorunda kalabilir. Kitabın mantığı burada nettir. Borç yalnız mali bir yük değildir, pazarlık gücünü azaltan siyasi bir bağdır, Perkins. Borçlu devletlerin daha sonra doğal kaynak imtiyazları, askeri işbirliği, uluslararası oylamalarda, destek veya pazar erişimi gibi alanlarda taviz vermeye açık hale geldiğini ileri sürer. Bu görüş, her altyapı kredisini sömürü saymayı gerektirmez. Ancak kitabın güçlü sorusu şudur. Bir projenin başarısı kimin gelirini, kimin riskini ve kimin karar alma gücünü artırmaktadır? Bu soru, günümüzde büyük ölçekli kamu yatırımlarını değerlendirirken de önemini korur. İkinci olarak, korporatokrasi kavramı, şirket, finans ve devlet çıkarlarının kesişimi, korporatokrasi, Perkins'in kitabı anlamak için kullandığı temel kavramdır. Bu kavramla, tek bir gizli merkezin bütün olayları yönettiğini değil, büyük şirketlerin, uluslararası finans kurumlarının ve devlet politikalarının zaman zaman ortak çıkarlar çevresinde birleştiği bir düzeni anlatmaya çalışır. Kitaba göre şirketler yeni sözleşmeler, bankalar ve kredi veren kurumlar faiz gelirleri, devletler ise stratejik etki alanı ve kaynak erişimi arar. Bu hedefler birleştiğinde kalkınma projesi yerel ihtiyaçlardan çok dış aktörlerin ticari ve jeopolitik öncelikleriyle şekillenebilir. Perkins'in eleştirisi, piyasanın veya devletin tek başına varlığına değil, hesap verebilirlik zayıf olduğunda oluşan güç yoğunlaşmasına yönelir. Örneğin büyük bir enerji projesi teknik açıdan gerekli olabilir. Fakat yerel halkın katılımı olmadan, maliyetler şeffaf açıklanmadan ve yararlar dar bir seçkin kesimde toplanarak yürütülürse, proje toplumsal gelişme vaadini kaybedebilir. Kitap, bu nedenle büyüme rakamlarının tek başına yeterli ölçüt olmadığını vurgular. Borgun koşulları, ihalelerin kimlere verildiği, çevresel bedellerin kimlerce taşındığı ve gelirin nasıl dağıldığı da sorulmalıdır. Bu çerçeve okuru kurumları toptan suçlamaya değil, çıkar çatışmalarını ve denetim mekanizmalarını dikkatle incelemeye çağırır. Korporatokrasi kavramının etkisi de buradan gelir, ekonomik kararların teknik değil, aynı zamanda siyasi ve etik kararlar olduğunu görünür kılar. Üçüncü olarak, altyapı, doğal kaynaklar ve yerel eşitsizlik arasındaki bağ, kitapta altyapı yatırımları çift yönlü bir mesele olarak ele alınır. Barajlar, enerji ağları, limanlar ve sanayi tesisleri, doğru planlandığında üretkenliği artırabilir ve kamusal yaşamı iyileştirebilir. Perkins'in itirazı altyapının kendisine değil, projelerin hangi ölçütlerle seçildiğine ve faydalarının kimlere ulaştığına yöneliktir. Onun anlatımında büyük projeler, petrol, maden veya stratejik başka kaynaklara erişimi kolaylaştıracak biçimde tasarlanabilir. Finansal risk ise çoğunlukla borçlanan ülkenin yurttaşlarına yüklenir. Projelerden doğrudan yararlananlar büyük şirketler, kentli varlıklı gruplar veya siyasi olarak güçlü kesimler olabilirken, kırsal nüfus yerinden edilme, geçim kaynaklarının kaybı ya da çevresel tahribatla karşılaşabilir. Bu yaklaşım, kalkınma tartışmasında toplam yatırım tutarından daha ayrıntılı sorular sormayı gerektirir. Yatırımın yerel istihdam etkisi nedir? Teknoloji ve bilgi transferi sağlanıyor mu? Gelirler ülke içinde adil dağılıyor mu? Bakım maliyetleri sürdürülebilir mi? Etkilenen toplulukların söz hakkı var mı? Perkins, ekonomik tahminlerin bu soruların yerine geçtiğinde yanıltıcı olabileceğini savunur. Kitapta doğal kaynaklar da yalnızca ihraç geliri olarak değil, ulusal egemenlik ve uzun vadeli yaşam koşulları bakımından değerlendirilir. Bu nedenle eser, ekonomik büyüme ile toplumsal refahın aynı anlama gelmediğini hatırlatır. Kalkınmanın niteliği, projenin büyüklüğünden çok, maliyet ve yararların adil paylaşımına bağlıdır. Dördüncü olarak, kişisel itiraf biçimi. Sistem eleştirisini ahlaki sorumlulukla birleştiriyor, itirafların bir ekonomik tetikçi, akademik bir iktisat incelemesinden farklı olarak. Birinci tekil kişi anlatımıyla kurulur. Perkins kendi kariyerini, yükselme arzusunu, maddi ayrıcalıklarını ve yaşadığı vicdani gerilimleri sistem eleştirisinin parçası yapar. Bu tercih, soyut görünen borç, kredi ve dış politika meselelerini bir meslek insanının kararları üzerinden somutlaştırır. Kitap, zararlı sonuçlar doğuran düzenlerin yalnızca uzak kurumlardan ibaret olmadığını sıradan mesleki teşvikler, kariyer hedefleri ve sessizlik aracılığıyla da sürdürülebildiğini öne sürer. Bu yönüyle okura suçluluk yüklemekten çok bireysel sorumluluğun sınırlarını düşündürür. Bir uzman hazırladığı tahminin siyasi sonuçlarını ne ölçüde sorgulamalıdır? Bir şirket çalışanı yasal olanla adil olan arasındaki farkı nasıl değerlendirmelidir? Perkins'in kişisel dönüşüm anlatısı bu sorulara kesin bir formül vermez. Bunun yerine mesleki etik ile kamusal sonuçlar arasındaki bağı öne çıkarır. Anlatının sürükleyici tarafı da buradan gelir. Teknik finans dili yerine karar veren insanların korkularını, çıkarlarını ve pişmanlıklarını merkeze alır. Öte yandan bu biçim kitabın sınırlılığını da oluşturur. Kişisel tanıklık güçlü bir bakış açısı sağlayabilir fakat tek başına genel tarihsel kanıt sayılmaz. Okur'un anlatıyı hem etik bir hesaplaşma hem de doğrulanması gereken iddialar bütünü olarak ele alması gerekir. Son olarak, iddiaların tartışmalı niteliği ve eleştirel okuma gereği Perkins'in kitabı geniş bir okur kitlesine ulaşmış. Küresel borç ilişkileri hakkında güçlü tartışmalar başlatmıştır. Buna karşılık eserin bazı temel iddiaları ciddi biçimde tartışılmıştır. Perkins, işe alınma sürecinde istihbarat bağlantısı bulunduğunu ve görevlerinin geniş bir siyasi stratejinin parçası olduğunu öne sürer. Bazı eski meslektaşları bu anlatının bölümlerine itiraz etmiş, eleştirmenler ise birçok iddianın bağımsız belgelerle yeterince doğrulanmadığını belirtmiştir. Bu durum kitabın tüm sorularını geçersiz kılmaz. Gelişmekte olan ülkelerin borç krizleri, kaynak rekabeti, dış müdahale ve eşitsiz kalkınma, uluslararası ilişkiler literatüründe gerçek ve ciddi inceleme alanlarıdır. Fakat kitapta öne sürülen her bağlantıyı doğrudan tarihsel gerçek kabul etmek de doğru değildir. En verimli okuma biçimi Perkins'in anlatısını başka kaynaklarla karşılaştırmaktır. Kredi anlaşmalarının kamuya açık şartları, proje değerlendirmeleri, borç verileri, yerel gazetecilik çalışmaları ve farklı siyasi görüşlerden tarih araştırmaları birlikte incelenebilir. Böyle bir yaklaşım iki kolay sonuca düşmeyi önler. Birincisi, bütün kalkınma yardımlarını otomatik olarak kötü niyetli saymaktır. İkincisi ise, borç ve yatırım kararlarındaki güç eşitsizliklerini görmezden gelmektir. Kitabın kalıcı değeri, kesinliği tartışmalı iddialarının ötesinde, okuru ekonomik dilin arkasındaki çıkarları, kurumları ve sonuçları araştırmaya zorlamasıdır. Eleştirel okuma, burada esere karşı olmak değil, eserin açtığı soruları daha sağlam kanıtlarla sürdürmektir. Sonuç olarak, itirafların bir ekonomik tetikçi. Uluslararası kalkınma, dış borç, doğal kaynak siyaseti ve Amerikan dış politikası ile ilgilenen okurlar için uygun bir başlangıç kitabıdır. İktisat eğitimi olmayanlar da teknik kavramların kişisel anlatıyla açıklanması sayesinde kitaba kolayca yaklaşabilir. Özellikle büyük altyapı yatırımlarına, uluslararası kredi paketlerine ve küreselleşmenin eşitsiz sonuçlarına daha dikkatli bakmak isteyenler için düşünsel bir çerçeve sunar. Kitabın pratik yararı, okura bir kredi ya da yatırım haberi karşısında daha iyi sorular sormayı öğretmesidir. Borku kim üstleniyor? Sözleşmeden kim kazanıyor? Risk kimde kalıyor? Yerel halk karar sürecine katılıyor mu? Ve çevresel bedel nasıl paylaşılıyor? Benzer siyasi ekonomi kitaplarından ayrıldığı nokta, kurumsal eleştiriyi içeriden geldiği iddia edilen bir itiraf anlatısına bağlamasıdır. Bu, üslup, karmaşık güç ilişkilerini akılda kalıcı ve erişilebilir hale getirir. Aynı zamanda kitabın zayıf yönü de budur, kişisel tanıklığın etkisi iddiaların belgelendirilmesi sorununu ortadan kaldırmaz. Bu nedenle eser, tek başına güvenilir bir tarih kaynağı gibi değil, araştırmayı başlatan tartışmalı bir metin gibi okunmalıdır. Okur. Perkins'in tezlerini borç tarihi, kalkınma ekonomisi ve farklı ülkelerin somut deneyimleri üzerine güvenilir çalışmalarla karşılaştırdığında kitaptan daha fazla verim alır. Sonuçta eser, kolay cevaplar vermekten çok, ekonomik kararların ardındaki siyasi güç ve ahlaki sorumluluk meselelerini görünür kılmasıyla öne çıkar. Destek olmak isterseniz, John Perkins, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.